Ayrım 42. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 412. Vicdan azabı çeken askerler de var. 1938'den yıllarca sonra konuştular. Romanda halk türküleri, ağıtları ve ezgileri yalan söylemezler. Her türkü, her ağıt bir gerçeği anlatır demiştim. Kopo'nun bölümünde yazılan Auzunik ağıtı hangi gerçeği anlatıyor? Bunu da Yozgat Yerköy ilçesinin aşağı Eğerci köyünde oturan ve 1937-38 yıllarında Dersim'deki olayları bir asker olarak tanık olan İbrahim Karabulut'tan dinleyelim. Ben 1937-38 yıllarında Tunceli'de gördüğüm vahşeti bir ömür boyu unutamam. Yüzlerce askerle Auzunik köyünü kuşattık. Çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı tüm insanları toplayıp köy meydanına getirdik. Tüm evleri yaktık. Meydandaki insanların hepsini birbirine bağladık. Silahlarla etrafında bekliyorduk. Bize ateş emri verildi. Bir anda tüm namlular gürledi. Ölüm ve kan kusmaya başladı. İnsanlar yere serildi. Meydan kan deryasına, mahşer gününe döndü. Tek can kurtulamadı. Ben tüyler ürküten bu dehşetli, ürpertici manzara karşısında şok oldum. İnsanların çoğu daha yaralı ve can vermemişken askere yerdeki cesetlerin üst üste yığılması emri verildi. Biz emir kulları emirleri yerine getirdik. Cesetleri ve hareket edemeyen, inleyen birçok yaralıyı tepe gibi üst üste yığdık. Üstlerine tenekelerden benzin döküldü ve kibritle tutuşturuldu. Bir anda alanda ateşin alevleri yükselmeye başladı. Alevlerin içinden aynı anda çığlıklar da yükseliyordu. Yangının verdiği acıdan dolayı bazı ağır yaralılar alevli bir top gibi gövdesi üzerine dikiliyor ve tekrar alevlerin içine düşüyordu. Bana göre o gün meydanda biz kendi insanlığımızı da yaktık. Bu manzara çok utanç vericiydi. Ama birçoklarında insanlıkla utanma duygusu da kalmamıştı. Birkaç saat sonra subayların ırzına geçtiği çok güzel bir genç kadınla kızını öldürmek için beni görevlendirdiler. Subaylardan biri bunları sürgüleyeceksin dedi. Komutanım, ben Müslümanım, bu günahsız insanları öldüremem deyip katil olmaktan kurtulmak istedim. Ulan sen nerelisin diye sordu. Yozgatlıyım dedim. Bu da herhalde Kızılbaş'tır, ondan kıyamıyor dedi. Askerlere namluları Yozgatlı'ya çevirin. Ben ona kadar sayacağım. Yozgatlı bu iki kadını öldürmezse 10 sayısını duyunca ona ateş edeceksiniz dedi. Ve 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya başladı. Ben de içimden yüce Allah'ım beni affet dedim. Önce annesini süngüleyip öldürdüm. Fışkıran kanları görmemek için bazen gözlerimi yumuyordum. O anda kızı bayılıp yere düştü. Kızı da süngüle diye bana bağırdı komutan. Bazı askerler de komutanla birlikte bana bağırdılar. Ben kızı da sürgüledim. İkisi de süngü yaralarından dolayı yılan gibi kıvrıla kıvrıla oracıkta öldüler. Bu olaydan sonra günlerce yemek yiyemedim, uyuyamadım. İnsanlığımdan utandım. Dersim olayları hiç aklımdan çıkmıyor. Ben hala acı, ızdırap ve üzüntü duyuyorum. Çok zaman rüyalarıma giriyor. Ölene kadar da unutamam. Biz emir kullarıydık ama bugünkü aklım olsa bir fırsatını bulup firar ederdim. Fakat o yıllarda firar edenleri kurşuna diziyorlardı. Urfa Bilecikli Abdullah Çiftçi 37-38 yıllarında Dersim'de askerdi. O da vicdan azabı çekenlerdendi. Özellikle anılarının bir bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Allah kimseye göstermesin gördüklerimi. Müslüman Müslümanı vuruyordu. Çocuklar birbirlerine sarılırlardı. Candı ne yaparsın? Sonra çığlıkları gökyüzüne yükselirdi. Kanları sel olup akardı. Halen o çığlıklar kulaklarımda bir türlü gitmiyor. Mehmet Güneş de askerdi. Bir köy vardı, Ovacık tarafındaydı. Seyit Rıza'yı destekliyorlarmış. Bizi götürdüler o köye. Köyü insanlarla birlikte yakın dediler. Her tarafı alevlere verdiler. O esnada yangınla kaçan bir kadının peşinde bir kız çocuğu ağlıyordu. 3-4 yaşında ya vardı ya yoktu. Kız çocuk ciğerlerini yırtarcasına ağlıyordu. Fakat bizim dilimizle ağlıyordu. Kadın biraz bekledi. Kız çocuğu annesine yetişecekti ki kurşunla yere yığıldı. Komutan kahkaha atıyordu. Dinime, imanıma. Kız bizim dil ile ağlamaya başladı. Bir köye gittik. Köylüleri köy meydanına topladılar. Önce ıslattılar. Sonra sopa dayağından geçirdiler. Komutan herkese küfür etti. Ana bacı düz gitti. Köylüler de küfür ettiler. Erkekleriyle kadınları ayırdılar. İki kişi vardı. Ayrılmıyorlardı. Nişanlıymışlar. Yeğenim, kızı aldılar. Yerlerde sürükleyerek götürdüler. Tumanını çekip yırttılar. Tüm milletin gözleri önünde tecavüz ettiler. Genç nişanlısı gitti kendini kayalıklardan aşağıya attı. Bu gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim kızın acı çığlıklarını. Huso diye bağırıyordu ciğerlerini yırtarcasına. Kronoloji, resmi belgelerde Dersim. Eski devirlerde Dersimlilerin ordu hizmetine girdikleri vaki değildir. Onlar daima kendi reislerinin idaresi altında kısa hedefler için ve kısa zaman için yerlerinden ayrılabilmişlerdir. Dersim Jandarma Umum Kumandanlığı'nın Dersim Raporu Sayfa 43 Kaynak Yayınları Ekim 1998 İstanbul. Bu eser kısaca JUM olarak bilinir. Dersim 19. asra kadar adeta müstakil bir vaziyette ve ismen Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir şekilde yaşamış bir mıntıkadır. Tanzimat'tan sonra devletin bu mıntıka ile alakadar olduğunu görüyoruz. Adı geçen eser sayfa 70. Yani Türklerde uluslaşmanın, milliyetçiliğin, tek kültürlü ulus devlet akımlarının başladığı dönemle birlikte Dersim Derebeyliği engel görülüyor ve Dersim'e ilgi artıyor. Tanzimata tekaddüm eden devrin esasen bütün şark vilayetleri derebeylik usulü ile idare edildiğinden ve devletçe bu mıntıkalara yabancı gözle bakıldığından bu müddet zarfında hükümet kuvvetlerinin hemen kamilen derebeyleri ve onların ikinci derecede memurları olan diğer rüessa ve ağalar elinde olduklarına hiç şüphe yoktur. Adı geçen eser sayfa 107. Özellikle Dersim Derebeyliğine daha çok yabancı gözüyle bakıldığının ispatı vardır. Dersimliler bir ara Osmanlı himayesine geçmek için İstanbul'a yazılı başvuruda bulunuyorlar. Padişah Dersimliler Alevi olduğu için himaye alınamayacağı yine yazılı bildiriyor. Nazlı Ilıcağ'ın Kanal 7'deki programında Malatyalı Muharrem Dede padişahın yazılı cevabını gösterdi. Bulgarlar, Sırplar gibi değişik halklar Osmanlı himayesine alınıyor ama Dersimliler Kızılbaş olduğu için reddediliyor. 4. Ordu Müşürü Zeki Paşa, Dersim ve Kuzucan ahalisinden Hamidiye piyade taburları teşkil etmek ve bu alaylarla Dersim'de sükuneti temin sağlamak istemiş. Fakat bu istek Dersimlilerin Kızılbaş olması sebebiyle Osmanlı tarafından reddedilmiş. Adı geçen eser sayfa 114. Aynı dönemde Kürt Hamidiye alayları Osmanlı tarafından kurulup aylığa bağlanıyor ama sıra Alevi olan Dersimlilere gelince sakıncalı görülüp reddediliyor. Osmanlı'nın himayesini almayı bile reddettiği, güvenmediği için askeri birlik dahi kurdurmadığı ve hep dışladığı Dersim'den sadece vergi ve asker istemesi adil bir davranış mıdır? Dersim mıntıkasında Dersimli kaymakamlar gerçi Bavali namına hükümet yapıyorlarsa da Dersimlilerin asker vermesini ve her türlü tekalifi ifa etmesini temin edemiyorlardı. Nüfuzları nazari kalıyordu. 1877-78 Osmanlı-Rus seferi esnasında Kırgan aşireti Hozat'ı basarak gasplar yapmış ve gördüğü mukabele üzerine çekilmiş gitmiştir. Alay kumandanlarından Ali Şefik Bey kumandasında bir nizamiye taburu Kırganlılar üzerine 15 gün kadar devam eden bir hareket yapmıştır. Fakat diğer aşiretler arasında başlayan kaynaşma bu hareketin daha fazla devam ettirilmesine mani olmuş ve 1000 kadar davar ele geçirilerek harekete nihayet verilmiştir. Adı geçen eser sayfa 110 ve 111. Yazılanlar bir araştırmacı gözüyle incelendiğinde padişahlık ile Dersim arasında eşkıyalık ilişkileri vardır. Dağ kanunları yürürlüktedir. Kırganlılar Hozat'ta gasp yapıyorlar. Osmanlı ise bu aşiretin 1000 tane davarına zorla el koyuyor. Ayrıca 1926 askeri harekatında Koçan aşiretinin erkekleri dağlara sığınıyor. Generaller kadınları toplayıp batıya götürüyor. İki tarafın davranışları da bugünkü demokratik kurallara uymuyor. Baskın basanındır anlayışıyla hareket ediyorlar. 1907'de Koç Uşağı ve Resik aşiretleri üzerine yapılan hareketin intikamını almak için aşiretler arasında ittifak teşebbüsleri başlamış ve aşiretler arasında tahrikat yapan Koç Uşağı reislerinden Halil Ağa'nın oğlunun yani İsmail'in tevkif edilmesi, müttefik aşiretlerin topladıkları erzak ve hayvanların hükümet tarafından müsaade edilmesi, Dersim'e buğday ithalinin meni gibi tedbirlerin alınması aşiretleri galeyana getirmiş ve isyan hazırlıklarına sevk etmiştir. Adı geçen eser sayfa 121. 18 Mayıs 1907 sabahı Ferhat Uşağı'ndan Diyap Ağa ve Seyit Han, Koç Uşağı'ndan İdare Hüseyin ve Timuroğlu Hüseyin, Şam Uşağı'ndan Alo, Resik Uşağı'ndan Bekir idaresindeki 500 kişi Çemişgeze'ye tecavüz etti. Bunlara karşı bir büfreze gönderildi. İki zabit, 7 nefer yaralandı. Müfreze kasabaya çekilmeye mecbur oldu. Eşkıya da Ekrek köyüne çekildi. Bunun üzerine ittifak yapan adamlar, yani aşiretler, hükümete nota kılıklı bir haber göndererek zahire ve hayvanlar iade edilmez ve mahpus İsmail serbest bırakılmazsa daha başka fenalıklardan mesul olmayacaklarını bildirdiler. Adı geçen eser sayfa 126. Dersimlilerin zahire ve mallarına Osmanlı tarafından zorla el konulduğu anlaşılmaktadır. Merkezin, yani İstanbul'un talebi üzerine 4. Orduca Dersim Tadibi hakkında 1908 askeri hareketinin sonuç raporunda. 1. Dersim'deki icraat birkaç köy ve ekinleri yakmaktan ibaret kalmıştır. Yani birkaç köyü yakmak basit ve sıradan bir olay sayılıyor. 2. Kuvve-i Tedibiye elbisesiz, teçhizatsız ve ersaksız kalmıştır. 3. Haydaranlılar dehalet etmediği gibi diğerlerinin dehaletleri de meşküktür. 4. Islahat ile tedibat birlikte yapılmadığından Dersim tedibatı netice-i katiyeye rapt edilmemiştir. Adı geçen eser sayfa 130. 1914'te Kırgan aşireti Sinnahihe müdürünü Nahihe'den kovuyor. Hükümet Kırganlar üzerine bir hareket yapıyor. Bu vakada Yukarı Abbas Uşağı reisi Seyit Rıza bidaveten Kırganlara muavenet vaadinde bulunuyor. Fakat hareket başlayınca hükümet kuvvetlerine iltihak ediyor. Bu hadise Kırganlar ile Abbasanlar arasında uzun zaman gerginlik yapmıştır. Bugün dahi bu gerginliğin izlerine tesadüf mümkündür. Adı geçen eser sayfa 137. Dersimliler Rusları Dersim'in iç bölgelerine bırakmamışlar ve aynı zamanda bu çekilme, yani Rusların çekilmesi esnasında Dersimliler pek çok silah ve cephane gasp etmişler. Adı geçen eser sayfa 139. 1916'da Kutu Deresi'nde Demenanlar şiddetli çatışmalar oluyor. Çatışmaları anlatan rapordan alıntılar. Asi aşiretler belli başlı şunlardı. İzoli, Seyitler, Piran, Soroğlu, Alanlı, Kureyşanlı, Arili, Demenan, Kırgan, Koçuşa, Şamuşa. Adı geçen eser sayfa 142. 1926 Koçan hareketi yapılır. Ali Boğaz'da Koçanlar kendi birkaç ezbetiyle tek başına kalır, çok şiddetli çatışmalar olur. Mebus olan Diyap Ağa da askere destek verir. Miralay Mustafa Muğlalı hareket sonunda başarısızlığın sebeplerini anlatıp Ankara'ya gönderdiği rapordan özetlersek, yerli aşiretlerin ikili oynadıklarını, bir dahaki askeri hareketin aşiretlere güvenmemesi gerektiğini belirtir. 1930'da Pülümür hareketi raporunda, tayyareler Zeyale kadar 3 defa asi köyler üzerinde uçarak 75 bomba atmışlardır. 27 Ekim 1930 saat 16'da Deybey ve Gürk köyleri işgal edilmiş ve yakılmıştır. Adı geçen eser sayfa 154. Tayyarelerin bombaları bitmiştir. Adı geçen eser sayfa 156. Sayfa 159'da ise bu yapılanların tedip hareketi olduğu belirtiliyor. Böylece tedip hareketinin ıslah değil, yakma yıkma anlamında kullanıldığı açığa çıkmış oluyor. Dersim'in asayiş vaziyetinin tetkiki neticesinde görüyoruz ki, Osmanlı Devleti'nin Dersim'e hakim olmaya çalıştığı 1860 tarihinden bugüne kadar Dersim'de birçok vakayı olmuş ve bazı vakayı hareketleri icap ettirmiş ve 1877'den beri Dersim üzerine ufaklı büyüklükte muhtelif ve umumi 11 hareket yapılmıştır. Dersim'in bilhassa harbi umumide eline geçirdiği silahlarla daha zararlı bir vaziyete girmesine sebebiyet vermiştir. Adı geçen eser sayfa 161. Bu aşair, yani Dersimliler, 4 asır zarfında 40 defa kılıçla tedip ve tenkil yapılmış ise de şekavet kesilmemiştir. Adı geçen eser sayfa 186. Dersim'i boşaltmak, bu kitleyi nasıl ve hangi mıntıkaya götürebiliriz? Topluca bir mıntıkaya koymak, Dersim'i şekavet zihniyetiyle ve hemen hemen şiddetlendirilmiş olarak başka bir mıntıkaya götürmek demektir. Adı geçen eser sayfa 187. Dersim ıslahı hakkındaki mütalaama gelince, ben dünyanın en menaatlı mıntıkasında bulunan Dersim'de bu menaata, mezahime alışmış, her tarafı iyi bilen takriben 60-70 bin nüfusan ibaret bir halk kütlesinin meskun bulunduğu bu mıntıkanın sırf kılıç kuvvetiyle ve kati surette tenkil ve teskin edileceğine ve istediğimiz bir hale getirerek normal bir kanunu medeni ile idare edileceğine kani değilim. Adı geçen eser sayfa 186 ve yıl 1931. Şu suretle alınacak tedbirlerle ciddi bir takip yapılır ve birkaç şaki öldürülür ve yakalanırsa aklı gözünde olan Dersimleri yıldırır. Yılgınlık asayiş işlerinde ilk adımdır. Adı geçen eser sayfa 164. Burada Dersimlilerin aklı gözlerindedir ve Dersim hükümeti cumhuriyet için bir çımandır deniliyor. Adı geçen eser sayfa 170. Fakat birkaç sayfa ileride ise son derece zeki, kurnaz ve dessas olan bu halk cümlesi yazılıyor. Dersimliler akıllı mı, deli mi? Karar veremiyorlar. Dersimlerin tecavüz ihtiyatları hayat kaygısından doğmuştur. Adı geçen eser sayfa 162. Aşiretler biri harice yaptıkları ve diğeri de aralarındaki tecavüzat dolayısıyla yek diğerine karşı uyanan emniyetsizlik ve maişetlerini temine esas olan hayvanlarını muhafaza kaygısı ile silahlanmışlardır. Mal ve can kaygısı devam ettiği müddetçe de bu silahlanma devam edecektir. Adı geçen eser sayfa 165. 1. Kürt ve Arap aşiretleri ile Türkmen aşiretler arasında bir müşahebet yoktur. Alevi ve halis Türk olan Türkmenler Yavuz zamanından beri müthiş tazyiklere maruz kalmış ve on binlercesi merhametsizce katıl ve imha edilmiştir. Dersimlerin katledildiği açıkça resmi ağızdan itiraf ediliyor. 2. Dersim ihtilaçları büyük küçük memur ve mutaassıp hocaların tahrik ve teşvikiyle cahil sünni ahyali tarafından haklarında reva görülen muameletten münbaistir. 3. Sünniler Alevilere Kürt, Aleviler de Sünnilere Türk derler. 4. 3-5 şahıs müstesna, ağalar ve reisler de dahil, tekmil Dersimliler müthiş bir fakr-ı zaruret içinde çırpınmaktadır. 5. 400 seneden beri Dersim'e hükümet nüfuzu girmemiş, ilmi mana ve şumuliyle bir otorite teessüs etmemiştir. Dersim'in 400 sene kendi başına bir derebeylik olduğunu resmi ağızlar da yazıyor. 6. Mezhep ihtilafı Dersimliği taan ve teşni vasıtası olamamalı. Mezhebi münaferetleri izaleye çalışılmalıdır. Adı geçen eser sayfa 170 ve 171. Vali Cemal Bardakçı'nın raporundan. Dersimlileri en iyi anlayan 1926 yılında bölgeyi gezen, kendisi tasavvufu bilen ve Mevlevi Vali Cemal Bardakçı'dır. Dersim çelişkisinin tam 4 asırdan beri daha çok mezhepsel olduğunu ve yoksulluğa dayandığını, ayrıca bu halkın Kürtlerden ve Araplardan farklı olduğunu, farklı olan kızılbaşları çekemeyen bazı cahil sünniler ve mutaassıp hocalar tarafından sürekli kötülenip İstanbul ve Ankara'ya ihbar edildiğini saptamıştır. Aşiretçi toplumun milli duygularının, milli amaçlarının olmayacağını da doğru tespit etmiştir. Vali Cemal Bey Alevi mezhebinden dolayı Dersimlileri batıdaki Türkmen aşiretleri gibi Türk saydığı için bu konuda yanılmıştır. Ayrıca C. Bardakçı, Koç uşağı hariç hepsi kolayca 5 ay zarfında silahları bırakır diye kanaatini bildirmiştir. Şeyh Said Dersim'e asla istinad etmedi. Ferzende, Yado, Ali Can, Sayit Han çeteleri Dersim'de bir melce bulamadılar, esasen buna teşebbüs de etmediler. Adı geçen eser sayfa 177. 1. Umumi Müfettiş İbrahim Talib Bey'in 1930 tarihli raporu. Şeyh Said'in Sey Rıza'ya elçiler göndererek yardım ve destek istediği doğrudur. Ama Sey Rıza'nın evinde yemek saatinde Alevilerin kestiği davarın eti yenilmez diyen bu yobaz elçiler, kendi yiyecekleri koyunu kendileri kesmişler ve kendileri pişirip yemişler. Sey Rıza bu elçilere karşı olgun davranmış ama yolcu ederken bizim pişirdiğimiz yemekleri bile yemeyenlerle ortak mücadelemiz olamaz diye haber göndermiş. Dersim halkı fakirdir. Ziraata elverişli toprak pek azdır. İşsizdir. Öyle köyler vardır ki sahip oldukları birkaç keçinin mahsulatını bütün ihtiyaçlarına karşı kullanırlar. Adı geçen eser sayfa 175. Dersimliler hayatlarını kazanmak için birbirleri arasındaki çapulculuğun hesabını kimse bilmez. Adı geçen eser sayfa 176. İbrahim Talib Bey'in raporu. Dersim'de kola kelepura, yani çapulculuğa gitmek, mal getirmek yerli geleneklere göre yiğitlik sayılır. Aşiretler birbirlerine karşı da çatışmışlardır. İlkel hayat şartları içinde yaşayan toplumların çoğunda böyle kahramanlık sayılan yanlış gelenekler vardır. Orta Asya'dan at sırtında soygunlar yaparak ilerleyip Anadolu'ya gelen tüm göçebe Türk boylarının yerleşik toplumlara karşı yaptıkları vurgunlar da bugünkü çağdaş kanunlara göre çapulculuktur. Kaldı ki aynı dönemde Dersim'de yaşayan Sünni ve Türk olan Çar Sancak Beyleri gibi birçok Türk boyları da kanunlara uymuyordu. Çar Sancak Beyleri yakaladıkları Dersim'de Alevileri yargısız infaz ediyor, bahçelerinde devamlı bulunan idam sehpasında asıyorlardı. Oysa Dersimlilerin aralarında siyasi bir tesadüf dayanışma olmadığı, esir düşenleri soymalarına rağmen öldürmedikleri. Adı geçen eser sayfa 190. Yine generallerin raporlarında tespit edilmiştir. Seyit ve ağaları garpta tutabilmekte ayrıca güçlük gösterecektir. Ben bunların 15 sene müddetle aileleriyle Beyşehir Gölü içinde evvelce Kazakların bulundukları ada ile diğer iki adaya götürülmesini muvafık bulmaktayım. Bununla beraber miktarı az olan bu ağaları imha veya sahil suretle defişer edilebilir. Adı geçen eser sayfa 187. Aslında tabiat içinde ilkel bir hayat süren Dersimlilerin İstanbul-Ankara-Diyarbakır için bir uğraşıları, bir ilgileri veya raporları hiç yoktur. Ama Osmanlı orduları ve Kürt Hamidi alayları Dersim'le çok ilgilenmiş ve uğraşmış ve zaman zaman Dersim'e saldırmışlardır. 1932 yılına kadar gerek Osmanlı gerek Cumhuriyetçiler tarafından Dersim hakkında 5-10 tane rapor yazılmış, her raporda reformlardan, ıslahattan, kalkınmadan bahsedilmiş ama raporlar raflarda kalmış, hiçbir ekonomik önlem alınmadığı gibi yine bu resmi raporlara göre aç bırakıp bu yolla terbiye etmek için zaman zaman gıda ambargosu uygulanmıştır. 977'den beri 11 kere askeri sefer yapılmış, netice alınamamış ve 4 asır zarfında 40 kere kılıçtan geçirilmiş, yine iflah olmamış. 1920'lerden önce çok silik olan Koç Girili Ali İşer ile 1930'larda ona sahip çıkan Seyrıza, Dersim'e saldırıyı haklı göstermek için Ankara tarafından özellikle 936'larda abartılı bir şekilde ön plana çıkarılmıştır. Bazı isimler kasıtlı olarak azgın, eşkıya, lider, önder ilan edilmiştir. Halbuki aşiretçi yapının tüm özellikleri daha önce yazılan askeri raporlarda tespit edildiği ve bilindiği halde ulusal milli duyguların, siyasi tesanüt dayanışmanın olamayacağı yazılı halde 1936'lardan sonra sanki tüm aşiretleri bağlayan bir örgütlü yapı varmış gibi gösterilmiştir. Tüm Dersim'i kapsayan hayali bir örgüt yaratılmış ve Sey Rıza ile Ali İşer de böyle hayali bir örgütün liderleri ilan edilmiştir. Dersimlilerin Ali İşer'e sahip çıkılması da çok abartılmıştır. Oysa aşiret geleneğine göre bir düşman bile kendilerine sığınsa yine korurlar. Tüm bu abartmalar 1937-38 saldırısına haklı gerekçeler bulmak için kurgulanmış, planlanmıştır. Ben Dersimliler sütten çıkmış kaşık gibidir demiyorum. 15.06.1937 tarihli Tan gazetesinde Dersim tekerlek denilen çok eski insan icadını henüz nakliyatta kullanamayacak kadar iptidailik içindedir. Bu kadar ilkel bir yaşam içinde olduğu kabul edilen zavallı bir halka karşı yazılanları, yapılanları aktarmaya devam edelim. İlk kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçe Dersim'de 15.06.1937 sayfa 7 Tan. Tunceli isyanının iç yüzü, asiler ecnebi bir devletin müzaheretini bekliyorlarmış. Kutu Deresi muhasara edildi, taarruz emri bekleniyor. Cumhuriyet 16.06.1937. Başlık: Dersim'in programı tatbik mevkiinde, başvekil mahallinde direktif verecek. Başvekilimiz İsmet İnönü bu akşam saat 20'de Tunceli istikametine hareket etmiş bulunuyor. Ankara 17, Tan muhabiri. 1937'nin 11. ayına kadar İsmet İnönü, 1938'in Kasım'ına kadar Celal Bayar başvekildir. Yani 1937'de olanlardan İsmet Paşa, 1938'de olanlardan Celal Bayar başbakan olarak sorumludurlar. Tabiatın, göreneğin, tarihin asi olduğu Dersim'e devlet ve nizam girerken asi tabiat, asi tarih ve asi görenekle çarpıştı ve bir daha kımıldamamak üzere asiliği yendi. Ankara 17 Tan. Fil ile sineğin mücadelesi kadar dengesiz olan, orantısız kuvvet kullanılan bir savaşta, bir mücadelede direnen ilkel ve saf insanları asi ilan etmenin bir mantığı var mı? Dersim dilinin dımili zazaki kastediliyor. Esasında Türkçe olup Osmanlıca'da olduğu gibi biraz da Farsça karışmasından usule geldiği izah edilecektir. Altan, 24 Temmuz 1937 sayı 28. Bilimsel temeli araştırmaya, dil bilimcilerine dayanmayan, bundan dolayı da temeli olmayan bir iddia. Ecdatları Horasanlı olan Şeyh Hasan Dede, aşiret halkı ile Irak'a göç etmiş, orada Abbasi halifesine dehalet ederek iskan edilmiş. Hasan Dede bir ara Hicaz'a ve oradan da Mısır'a geçmiş ve Bağdat'tan döndüğünde o yerlerde kalamayacağını kestirerek aşiret halkı ile Anadolu'ya geçmiş ve Konya Selçuklarından Alaaddin'e yani Keykubat teabiyet etmiş. Alaaddin bir hemşerisini Hasan Dede'ye tezviç ederek onu aşiretiyle beraber Malatya civarında iskan etmiş. Bu aşiret Yavuz Sultan Selim zamanına kadar bu mıntıkada kalmış. Yavuz'un Şiilikle bir rahmane mücadelesi zamanında korku ile Dersim'e kaçmışlar. Hasan Dede yolda ölmüş. Gedan madeni kazasını Şeyh Hasan karyesinde defnedilmiş. Hasan ve Seyit ismindeki iki oğlu aşiret halkı ile beraber asıl Dersim mıntıkasına göçmüşler. Hasan Hozat ve civarında kalmış. Seyit kendi tevabiyi ile Ovacık mıntıkasına geçmiş. Hasan'ın Abbas, Karabalı, Kırık, Ferhat dört oğlu olmuş. Seyit isminde diğer kardeşin Koç, Kal, Kav isminde üç çocuğu olmuş. Bunlardan Koç'un Şam ve Rezin, Kelin, Bal, Abbas, Tersim, Keçem, Kav'ın Bayt, Maksud, Bezgever adlı çocukları olmuş. Zamanla her biri bugün aynı namlarla alınan aşiretleri teşkil etmişlerdir. Bunlar da daha bir takım küçük gruplara, ezbetlere ayrılmışlardır. Garbi Dersim'de bugün hakim ve nafız olan aşiretler bunlardır. Dersim Jandarma Umum Kumandanlığı'nın Dersim Raporu sayfa 43 Kaynak Yayınları Ekim 1998 İstanbul. 2000 yılında Dersimli Koçan aşiretinden yaşlı canlı şahitler ecdatlarının Malatya'daki Hasan Dede ve Şığ Hasan adıyla anılan köylerden geldiklerini biliyorlardı. Bunlardan Kazım Güder, Hasan Dede köyündeki akrabalarla ilişkilerin hiç kopmadıkları, o köyden bazı dedelere sürekli Batı Dersim aşiretlerini ziyaret ettiklerini, şu anda da onların torunlarıyla ilişkilerinin kesilmediğini beyan ettiler. Kısaca Hasan Dede'nin Horasan Bağdat Konya üzerinden Malatya'ya, sonra da Yavuz'un bilinen Alevi katliamından kurtulmak için iki oğlu Hasan ile Seyit'in Batı Dersim'in Sarp dağlarına kaçtıkları konusunda yazılı ve sözlü kaynaklar uyum içindedir. Ayrıca Dersim raporunda bu aşiretlerden sadece Ferhat Hanlıların Haravara yani Kırgaşki, diğerlerinin Sobe yani Dımılki Zazaki konuştuklarını yazıyor. Ama belki de bu aşiretlerin dedeleri daha eski yıllarda Horasan'a göçmüş ve Moğollar döneminde tekrar Dersim'e dönmüş olabilirler. Tüm bunlara rağmen bir halk yüzyıllarca Dımılki Zazaki konuşuyorsa o artık ana dili olmuştur. Avrupa'daki araştırmalara göre Zazaki dili ayrı, bağımsız bir dildir. Türkçeden de, Kürtçeden de farklıdır. Kitabın sonu. 30 Ocak 2014. Sayfa 423.